18. ayrım, sayfa 202. Derin abiler, Necdet Pekmezci. Pehlivanlı cinayeti. ANAP'ın önde gelen ülkücü isimlerinden birisi de TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Alparslan Pehlivanlı'ydı. İddialara göre Abdullah Çatlı onu Adalet Bakanı yapmak için her yolu deniyor, ANAP'ın kongresinde Mesut Yılmaz'a karşı Yıldırım Akbulut'u destekliyordu. Ülkücü babalardan Ümit Ölmez, Mesut Yılmaz adına kongre salonunda bulunuyor, ancak Çatlı ve arkadaşlarının Akbulut'a destek verdiklerini öğrenir öğrenmez vazgeçiyordu. 12 Eylül öncesinden var olan dostluk, af çıkarma umuduyla daha da pekişiyordu. Kongreden istedikleri sonucu alamıyorlar ama umutlarını da kesmiyorlardı. Gün geliyor, Alparslan Pehlivanlı ve Keskin ilçe başkanı olan Metin Vural arasına kara kedi giriyor. 1994 yerel seçimlerinde Keskin belediye başkanlığını Pehlivan'ın desteklediği aday kazanıyordu. Bu arada Pehlivanlı bir cinayete kurban gidiyor, yakalanan sanıklar arasında Metin Vural'ın kardeşi de bulunuyordu. Bu cinayetten yaklaşık 9 ay sonra da Metin Vural, polis olduklarını söyleyen kişilerce arabayla götürülüp öldürülüyordu. Cinayette özel harekatçı Oğuz Yorulmaz'ın tetikçi olduğunu yıllar sonra annesi Nurhan Yorulmaz itiraf ediyordu. Oğuz Yorulmaz mı öldürdü? Özel harekatçı polis memuru Oğuz Yorulmaz, 25 Ağustos 1996'da bir telefon ihbarı sonrası kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal cinayetine karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınıyor. Ankara'dan gelen emirle serbest bırakıldıktan sonra da DYP milletvekili Sedat Bucağ'ın korumalığına atanıyordu. 3 Kasım 1996'daki Susurlu kazasından sonra 13 Ocak 1997'de tutuklanıyor, Susurluk davasında çete oluşturmaktan 4 yıl hapse mahkum oluyordu. Aynı davada Özel Harekat Dairesi eski başkan vekili İbrahim Şahin ve MİT eski görevlisi Korkut Eken 6'şar yıl, 11 kişi de 4'er yıl hapis cezası alıyor, Yorulmaz 296 gün hapis yattıktan sonra tahliye oluyordu. Barda öldürüldü. Oğuz Yorulmaz 42 yaşında 29 Mayıs 2005'te Bursa'da bir barda Erol Evcil'e yakınlığıyla tanınan Nilüfer Turizm'in sahibi Hüseyin Kayapalı'nın korumalarıyla çıkan tartışmada öldürülüyordu. Ayhan Çarkı'nın itiraflarından önce Oğuz Yorulmaz'ın annesi Nurhan Yorulmaz, Star TV'de katıldığı programda kirli ve karanlık ilişkilerde bildiklerini anlatıyordu. Faili meçhulleri cinayetleri oğluma işlettiler. Devlet tüm faili meçhul cinayetleri oğlum ve arkadaşlarına işletti. O dönemin Başbakanı, İçişleri Bakanı ve Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veli Küçük'ün emirlerine riayet ederek oğlum Oğuz ve arkadaşları devlet bize ne görev verdiyse yerine getirmek zorundayız diyerek ünlü kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'ın cinayetiyle ilgili talimatı devlet yetkililerinden aldığını zamanda bana söyledi. Bu cinayetin haricinde oğlum ve arkadaşları toplam 93 kişinin daha ölümünden sorumludurlar. Tüm bu işlenen cinayetlerden sonra oğlumu da onların öldürdüğünden adım gibi eminim. Bu işlerde sadece Veli Küçük sorumlu tutulmayıp o dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin de bu cinayetlerle ilgili sorgulanmalı ve yargılanmalıdır. Devlet bize sahip çıkmadı. Bir tane torunum var. Ben onu yetiştirmek için tarhana, turşu ve erişte yapıp satıyorum. Torunum şu anda üniversiteye gidiyor ama yaşlandığım için çok da yardım edemiyorum. Oysa Tansu Çiller bu devlet için kurşun atan da kurşun yiyen de şereflidir diyordu. Hani nerede o sözler? Hepsi unutuldu. Maşa gibi kullandılar evladımı. Sonra attılar ki bir kenara ve çekildiler işin içinden. Anne Nurhan Yorulmaz operasyonda siyasi boyutun sınırlı kaldığını anlatırken de oğlundan dinlediği bir hikayeyi paylaştı. Pehlivanların katilini oğlum öldürdü. Star Haber muhabirinin sorduğu eski ANAP milletvekili Alparslan Pehlivanların katilini sizin oğlunuz mu öldürdü sorusuna Yorulmaz şöyle yanıt verdi. Evet, oğlum arkadaşlarıyla birlikte öldürdü. O zamanın başbakanı Alparslan Pehlivan'ı öldürdükten sonra rahmetli Abdullah Çatlı'ya telefon ediyor ve Pehlivanlı'nın kanı yerde kalmasın diyor. Çatlı da bu durumu benim oğluma havale ediyor. Yılmaz Çatlı'dan istemiş. Ayhan Çarkın da 17 Ağustos 2011 tarihinde savcıya verdiği ek ifadesinde ANAP Keskin İlçe Başkanı Metin Vural cinayetiyle ilgili de bilgi veriyor. Aynı tarihte basında çıkan haberlere göre Ayhan Çarkın şunları söylüyordu. Metin Vural cinayetinin meydana geldiği gün Oğuz Yorulmaz beni Kırıkkale merkezde olduğum sırada cep telefonumdan aradı. Seninle görüşmemiz lazım. Kırıkkale Keskin yolu üzerinde görürsün beni dedi. Ben olay yerine gittiğimde Oğuz Yorulmaz, Sami Gece, Ahmet Sarıkaya ve Sait Yıldırım olduğu halde bir aracı durdurmuşlar. Araçta Metin Vural isimli şahısla yanında bir kişi daha vardı. Oğuz'a ne olduğunu sorduğumda bana bu şahısları Ankara'ya Özel Harekat Daire Başkanlığı'na götüreceğiz. Alparslan Pehlivanlı'nın yani Kırıkkale Milletvekili ANAP ölüm olayıyla ilgili... Bunun yani Metin Vural'ın alınmasını Abdullah Çatlı'dan Mesut Yılmaz istemiş. Metin Vural'ı Ankara'ya götüreceğiz dedi. Ben de şahsın koluna girerek hadi kardeşim buradan uzaklaş dedim. Daha sonra öğrendiğime göre Metin Vural öldürülmüş. Ancak ben nasıl öldürüldüğünü görmedim. Liste dışı cinayetlerden birisiydi ama olayın şekline bakılınca listeye dahil edilmiştir. İki cinayette Uzi mermisi. Eski özel harekatçı Ayhan Çarkı'nın ifadesinden yola çıkarak derinleştirilen araştırmada 1994'te işlenen Metin Vural cinayetiyle Yusuf II. Cinayetinde aynı tip mermi kullanıldığı ortaya çıkıyordu. Eski özel harekat polisi Ayhan Çarkı'nın itiraflarıyla yeniden açılan faili meçhul dosyaya giren ekspertiz raporuna göre her iki cinayette Uzi markı silahlarda kullanılan mavi uçlu mermilerle işlenmişti. Savcılık Susurluk Çetesi'nin cinayetler terörle mücadele kapsamında işlendi savunmasının bu bilgiyle boşa çıktığı değerlendirmesini yapıyordu. Yıllar su gibi akıp gidiyor, faili meçhul cinayetlerin sanıkları, bir dönemin hükümranlarından bazıları hesap veriyor, bazıları emekli olup sıradan yaşama dönüyordu. Suçlananlar suçladı. Ayhan Çarkın ise ortaya çıkıyor, itiraf ediyor, anlattıkça anlatıyor, her itirafçı gibi söylediklerinin ciddiye alınmasını istiyordu. Suçladığı isimler de savcı karşısına çıkıp tutuklanıyorlardı. Zanlılar kendilerini suçlayan Ayhan Çarkın'ı uyuşturucu bağımlısı, psikolojik sorunlu sözleriyle suçluyordu. Uğur Şahin, Çarkın'ın psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Ben onunla birlikte çalışmadım. Aynı daire başkanlığında görev yapmış olmakla beraber söz konusu yerde 300-400 kişi çalışmaktadır. Ben onunla birlikte hiçbir göreve gitmedim ve onun anlattığı şekilde Ankara ilinde Macit Baskın, Faik Candan, Yusuf II.'nin öldürülmesi olaylarıyla ilgim yoktur. Zaten Ayhan Çarkın da ifadesinde benim Mecit Baskın'ın öldürülmesi olayında şoförlük yapmış olabileceğim şeklinde beyanda bulunmuştur. Ben zaten böyle bir olayda kullanılan araçta şoförlük yapmadım. Enver Ulu, aynı dairede çalışmamıza rağmen ben onunla beraber herhangi bir göreve gitmedim. Daha doğrusu gittiğimi hatırlamıyorum. Güneydoğu'ya birlikte gitmişliğimiz olmuştur ancak Ankara'da herhangi bir olayda birlikte görev almadık. Ben Susurluk davasında da arka arabada koruma görevliliği yaptığımdan dolayı yargılandım, ceza da aldım. Benim Ayhan Çarkı'nın ifadesinde geçen Meccit Bakan'ın öldürülmesiyle ilgili herhangi bir bilgim ve alakam yoktur. Ben Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapmıştım. Ancak Siirt ekibi diye bir ekip yoktur. Sadece bu arkadaşlarla Siirt'te birlikte çalıştığımızdan dolayı bu şekilde ifade edilmiştir. Ayhan Akça, o dönemde Özel Harekat Daire Başkanı olan İbrahim Şahin'in şoförlüğünü yapmaktaydım ve onun gittiği her yere gitmekteydim ve bu görevi devletin onayı dahilinde yapmaktayım. Mecit Baskın, Yusuf II., Namık Erdoğan ve Faik Candan isimli kişilerin öldürüldüğüne dair haberim yoktur. Ayhan Çarkın ile aynı dairede görev yapmamın dışında onunla herhangi bir yakınlığım yahut düşmanlığım yoktur. Bana suç isnat eden kişi uyuşturucu bağımlısı olup ne söylediğini bilmemektedir. Ayhan Özkan, ben suç işlemek amacıyla kurulan herhangi bir örgüte üye olmadım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde öldürüldüğü iddia edilen kişilerin öldürüldüğünü dahi basında haberler çıkıncaya kadar bilmiyordum ve duymamıştım. Bazı suçlamaların niçin yaptığını bilemiyorum. Ben 2002 yılında gazi olarak şerefimle emekli oldum. Seyfettin Lap, Mecit Baskın, Namık Erdoğan, Faik Candan ve Yusuf II. İsimli kişilerin öldürüldüğü hususunu basından öğrendim. Ben Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın eğitim dairesinde görevliydim ve hocalık yaptım. Zaman zaman Balıkesir'e gidip geliyordum. İstanbul'da lojmanda ikamet ediyordum. Ankara'da sürekli kalmadığım için evimi dahi taşımamıştım. Bu ölüm olaylarının gerçekleştiği tarihlerde de yine ben Ankara dışında görevliydim. Benim bu ölüm olaylarına katılmam söz konusu değildir. Ayhan Çarkı'nın neden benim ismimi verdiğini de bilmiyorum. Ayhan Çarkın konuşa dursun, dokunulmaz olduğu düşünülen Mehmet Ağar'a da mahkeme dokunuyordu. Ağar hüküm giyiyor. Dönemin Emniyet Genel Müdürü, sonrasında Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da yargılanıyordu. Mahkeme kararını 4 Kasım'da Susurlu kazasının yıl dönümünde açıklıyor, Ağar 5 yıl hapse mahkum ediliyordu. Gerekçeli kararda Ağar, cürüm işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün yöneticisi olduğu yazıyordu. Emniyette ve siyasi yaşamında suç ve suçlularla mücadele eden Ağar, sivil yaşamında artık kart vizitine örgüt liderliğini de ekliyordu. Bir arada ne işleri vardı? Kararda şu değerlendirme yapılıyordu. 3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk kazası sonucunda Türkiye'de katliam sanığı olarak gıyabi tutuklama kararıyla, yurt dışında ise uyuşturucu kaçakçılığı ve cezaevi firarisi olarak kırmızı bültenle aranan bir silahlı eylemci, yani Abdullah Çatlı ile bu kişiyi yakalama veya bulunduğu yeri derhal güvenlik birimlerine bildirmekle görevli bir emniyet mensubunun, yani Hüseyin Koca'da ve bir milletvekilinin, yani Sedat Edip Bucak, bir arada bulunmamaları gerekirken aynı ortamda birlikte bulundukları ortaya çıkmıştır. Kararda süreç de şöyle anlatılıyordu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma sonucunda İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz, Enver Ulu, Mustafa Altunok, Abdülgani Kızılkaya, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Yaşar Öz ve Ali Fevzi bir hakkında cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak ve hakkında tevkif ve yakalama müzakeresi bulunan kişileri yetkili mercilere haber vermemek suçlarından dava açıldı. Yargılama sonucunda İstanbul Altınoğlu DGM sanıkları çeşitli cezalara çarptırdı ve bu karar Yargıtay'ca da onandı. Ağar yönetici. Gerekçeli karara göre örgütün yöneticisi Mehmet Ağar'dı. Cürüm işlemek amacıyla oluşturulan teşekkülün yöneticilerinden olan Ağar, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde teşekkül üyelerinden hükümlü sanık Yaşar Öz'ün sahte resmi evrakla, ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalanması üzerine icra ettiği kamu görevi ve nüfuzunu kullanarak suça konu resmi evrak ve silahları kurye ile Ankara'ya naklini, ayrıca Öz'ün serbest kalmasını sağlamıştır. Gerekçeli kararda Abdullah Çatlı Ağar ilişkisi de değerlendiriliyordu. Firari sanık olarak yurt içi ve yurt dışında aranan teşekkülün mensuplarından Abdullah Çatlı, Mehmet Özbay sahte kimliğiyle aldığı silah ruhsat dosyasında ikametgah adresi olarak Mecidiye karakol binasını yazmıştır. Yetersiz bilgi ve belgelerle düzenlenen dosya İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ'ın referansıyla çabuklaştırılarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Burada istihsal olunan olur yazısıyla silah ruhsatı verilmiştir. Sahte kimlikli Çatlı da yanda açık kimliği ve fotoğrafı bulunan Mehmet Özbay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak çalışmakta olup silah taşımasına izin verilmiştir. Yardımcı olunmasını rica ederim. Mehmet Ağar, Vali, Emniyet Genel Müdürü yazılı, mühürlü ve imzalı belge bulunmuştur. ağır çatlının gerçek kimliğini bilmesine rağmen kendisini üst düzey bürokrat olarak gösterip kanuni takibattan kurtarmak amacıyla belge tanzim etmiştir. Firari sanık olarak arandığını bilmesine rağmen kendisini yakalamamış ve yakalanmasını engelleyici faaliyetler içerisinde bulunmuştur. Gerekçeli karar Sami Hoş'tan ile sürüyordu. Teşekkül mensuplarından kumarhane işletmecisi ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen hükümlü sanık Sami Hoş'tan yakalandığında üzerinde kendi fotoğrafı yapışık, Remzi Özer sahte ismiyle düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet tabanca ve mermilerle buna ilişkin taşıma ruhsatı ele geçirilmiştir. Soruşturma neticesinde Sami Hoştan'ın kendi adına düzenlenen silah ruhsat dosyasının incelenmesinde yeterli araştırma yapılmadan ve mevzuata uyulmadan emsaline az rastlanacak sürede silah ruhsat dosyasının hazırlandığı, bu silah ruhsat dosyasında da sanık ağırın referansının bulunduğu anlaşılmıştır. Bizim Tosunlar da gerekçe oldu. Gerekçeli kararda Tarık Ümit'in kaybolması ve sonrasında yaşanan gelişmeler de şöyle yer aldı. MİT'te istihbarat elemanı olarak çalışan Tarık Ümit'in otomobilinin 4 Mart 1995'te Silivri civarında terk edilmiş olarak bulunması ve kendisinin kaybolması üzerine soruşturma başlatılmış, soruşturma neticesinde silahlı teşekkülün yöneticilerinden olan hükümlü sanık İbrahim Şahin, MİT görevlisi Mehmet Eymür'ü bu soruşturmanın derinleştirilmesinin emniyet ile MİT'in çatışmasını gerektireceği tehdidiyle geri çekilmek zorunda bırakmıştır. Emniyet Genel Müdürü olan Sanık Ağar'a durumun iletilmesi üzerine ''Bizim Tosunlar bana sormadan bir şey yapmazlar, ilgileneceğim'' dediği, konuyla ilgilenmeyerek teşekkülün faaliyetlerine göz yumduğu gibi mensuplarını koruyup kolladığı anlaşılmıştır değerlendirmesi yer aldı. Sırada Topal, Ömer Lütfi Topal vardı. Topal cinayeti ile ilgili olarak gerekçeli kararı şöyle yazıldı. Kumarhane işletmecisi Ömer Lütfi Topal'ın 28 Temmuz 1996'da öldürülmesinden sonra İstanbul Emniyetine telefonla yapılan bir ihbar üzerine silahlı teşekkülün mensuplarından özel harekat polisleri Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy ve Oğuz Yorulmaz ile Sami Hoştan ve Ali Fevzi bir gözaltına alınmışlardır. Bundan haberdar olan dönemin İçişleri Bakanı Ağar'ın hemen olaya müdahale etmiş ve İbrahim Şahin'i İstanbul'a göndermiştir. Gözaltına alınanlar Ağar'ın talimatıyla Şahin tarafından Ankara'ya getirildiğine ve bu kişiler suçla ilgili bilgi elde edilemediği bahsiyle serbest bırakılmışlar ve Şahin bu durumu emniyet kayıtlarına geçirmemiş ve adli evrak tanzim etmemiştir. Çelik yelek giyiyordu. Yeniden Mehmet Eymür Çatlı'ya dönelim ve 22 Ekim 1996 sabahına. Abdullah Çatlı 1992'nin Eylül ayında İstanbul'un en lüks semtlerinden biri olan Florya'da dubleks bir daire alıyor ve bahçeli evlerdeki kira evinden taşınıyordu. BMW otomobile binen Çatlı'nın eşi Honda, büyük kızı Gökçen de Suzuki marka otomobil kullanmaya başlıyorlardı. Bu sıralarda evlerine esrarengiz telefonlar gelmeye başlıyor, arayanlar Mehmet Özbay yerine gerçek adını söylüyorlardı. Birileri Abdullah Çatlı'yı tedirgin etmek ya da gözdağı vermek istiyorlardı. 21 Ekim 1996'da Abdullah Çatlı evine gece geç saatlerde dönüyordu. Çelik yelek giyiyor, etrafında kalabalık bir koruma ekibi bulunuyordu. Çatlı'nın dairesinin zili ısrarla çalıyor, kapıyı kızı Gökçen açıyordu. Kapıcı babasının aracının altına bomba koyulduğunu söylüyordu. Olay yerine gelen polis bombayı inceliyor, MKE yapımı bomba olduğu görülüyordu. Baybora Besi Çiftliği. Bomba olayından birkaç ay önce İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 21 Eylül 1996 tarihinde İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor ve ikinci MİT raporunu açıklıyordu. Aydınlık Dergisi de 22 Eylül 1996'da raporu, yeni MİT raporu Ağar ekibinin cinayetleri başlığıyla veriyordu. İddialara göre MİT'te Tansu ve Özer Çiller'le ilgili hazırlanan bu rapor, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki ilgili kurumların yanında birçok gazete ve televizyona da gönderilmişti. Ancak hiçbir gazete bu raporu yayınlamayı göze alamamıştı. 5 sayfalık belge Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü olduğu 1995 Mart'ı ve öncesindeki olayları kapsıyordu. Grup Ağar'a bağlı. 2. MİT raporunun Ağar 2000 ile ilgili bölümünde şu bilgiler veriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK ve Dev Sol'a karşı faaliyetler için kullanılıyor görüntüsüyle özel bir suç ekibi teşkil edilmiştir. Tehdit, gasp, haraç, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet gibi suçların içinde olan bu grup genellikle eski ülkücülerden teşekkül etmiştir. Grup doğrudan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a bağlı olup Emniyet Genel Müdür Müşaviri Korkut Eken tarafından sevk ve idare edilmektedir. Grup üyelerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce polis hüviyeti ve yeşil pasaport verilmiştir. Bahsi geçen grup teröristlere karşı faaliyetlerde bulunma görünümünde Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Azerbaycan'a gidip gelmekte, uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevli polis memurları Ayhan Akça, Ziya ve Semih bu grupla birlikte çalışmakta ve aynı zamanda grubun himayesini sağlamaktadır. İsim isim suç örgütü. Raporda grubun başlıca isimleri olarak sırasıyla şu isimler sayılıyor. Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Abdurrahman Buğday veya Bulday. Sami Hoşnav yani Arnavut Sami, Sedat Peker, Mehmet Gözen, Ali Yasak yani Drej Ali, Urfa Siverekli Bucak Aşireti mensupları, Hurşit Han, Nihat Buldan, Şefik Karay, Adil Tımarcı, Kasım Diyarbakırlı. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 216.